Ayrım 34.
Şarkıcı figürleri sayıyor, ayak sesleri piste güm güm inliyordu. Bir devriye arabası kampın giriş kapısına gelip durdu. Şoför seslendi. Açın kapıyı, içeride kavga varmış. Bekçi hiç yerinden kıpırdamadı. Bizde kavga yok, müziğe baksana. Kimsiniz? Şerif yardımcıları. Tutuklama emri var mı elinizde? Kavga varsa emre gerek yok. Burada kavga yok dedi bekçi. Arabadakiler müziği dinlediler. Şarkıcının sesine kulak kabarttılar. Sonra biraz uzağa çekip kavşakta durdular, beklemeye başladılar. Hareket halindeki grupta üç genç adamdan her biri kendini kıskıvrak tutulmuş hissediyordu. Her birinin ağzına bir el kapanmıştı. Karanlığa ulaştıklarında çevredeki sıkışık grup açıldı. Tom, amma iyi iş çıkardık dedi. Önündeki gencin iki kolunu arkasında tutuyordu. Willie dans pistinden ayrılıp onların yanına koştu. Altı kişi yeter bundan sonra diye seslendi. Halston bu heriflerle görüşmek istiyor. Halston da karanlıkların içinden ortaya çıktı. Bunlar mıydı diye sordu. Evet dedi Joe. Ortaya çıkıp hırı başlattılar ama bir tek yumruk atmaya bile fırsat bulamadılar. Bir bakalım şunlara. Kamp elemanları üç gencin yüzünü ona doğru çevirdiler. Başları eğik üçünün de. Halston her karanlık surata bir fener tuttu. Neden talip oldunuz bunu yapmaya diye sordu. Cevap çıkmadı. Kim dedi size bunu yapın diye. Allah kahretsin. Biz bir şey yapmadık. Dans edecektik yalnızca. Hiç de değil dedi Joe. O çocuğu dövecektiniz. Tom, Bay Halston, bunlar harekete geçtiği anda birisi bir ıslık çaldı diye hatırlattı. Evet, biliyorum. Polisler de kapıya dayandı. Arkasını döndü. Size bir zarar verecek değiliz. Kim emir verdi size bizim dansı bozmanız için? Cevap bekledi. Siz de bizdensiniz dedi sonra üzgün bir sesle. Sizin yeriniz de bizim yanımız. Nasıl oldu da geldiniz? Nasılsa biliyoruz her şeyi diye ekledi. İşte, lanet olsun ekmek parası. Peki kim yolladı sizi? Kim verdi paraları? Para verilmedi. Verileceği de yok. Madem kavga çıkmadı para da gelmeyecek öyle değil mi? Kolları sımsıkı tutulan adamlardan biri ne isterseniz yapın size hiçbir şey söyleyecek değiliz dedi. Halston'un başı bir an önüne sarktı sonra alçak sesle yo söylemeyin peki dedi. Ama beni dinleyin. Kendi cinsinizi bıçaklamaya kalkmayın. Biz burada yaşamaya uğraşıyoruz. Birazcık eğleniyoruz düzeni de sağlıyoruz. Yıkmayın bunların hepsini. Bir düşünün aslında kendinize zarar veriyorsunuz. Pekala çocuklar, arka çitten çıkarın onları. Canlarını da yakmayın. Ne yaptıklarının farkında değiller. Kampçılar yavaşça kampın arka tarafına doğru ilerlediler. Halston onların ardından baktı. Joel yolda bir tek adam gibi tekme konduraydık şunlara dedi. Willie olmaz diye bağırdı. Vurulmayacak dedim ben. Joel bir tek tekmecik diye yalvardı. Çitin tepesinden fırlatacak kadar. Olmaz diye direndi Willie. Adamlara döndü. Bana bakın. Sizi bu seferlik bırakıyoruz. Ama gittiğinizde söyleyin. Bir daha böyle şeye kalkışan olursa buraya gelenin canını okuruz. Sizinkilere iyice anlatın bunu. Halston diyor ki siz de bizdenmişsiniz. Belki öyledir. Ama öyle düşünmek hiç hoşuma gitmiyor. Çite yaklaştılar. Oturmuş bekleyen nöbetçilerden iki tanesi kalktı yaklaştı. Burada evlerine erken gitmek isteyen konuklarımız var dedi Willie. Üç adam çite tırmandılar. Karanlıklar içinde gözden kayboldular. Görevliler tekrar dans pistine döndü. Caz bu sefer bir başka hava tutturmuş, avaz avaz çalıyordu. Büroya yakın yerde erkekler hala çömelik durumda konuşmaktaydılar. Müziğin çığlık gibi sesi onlara dolaşıyordu. Baba, bir şeyler değişiyor dedi. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki sağ kalıp göremeyiz ama değişiyor. Bir tedirginlik, sabırsızlık var. İnsan hiçbir şey anlamıyor, korkuyor. Kara şapka başını tekrar kaldırdı. Işık diken sakallarına bir daha düştü. Yerden birkaç taş aldı, bilye gibi baş parmağıyla fırlatıp fırlatıp savurdu. Bilmiyorum. Değişiyor, haklısın. Biri bana Akron Ohio'da olanı anlattı. Kauçuk şirketleri dağdan işçi getirmişler. Ucuz çalışır diye. O dağ köylüleri de sendikaya girmişler. O zaman kızılca kıyamet kopmuş işte. Bütün dükkancılar, bütün halk onlara kızıl diye bağırır olmuş. Sendikayı Akron'dan sürüp çıkaracaklarmış. Papazlar bu konuda vaaz veriyor, gazetelere yazı yazıyormuş. Kauçuk şirketleri herkese kazma balta dağıtıyor, durmadan gaz satın alıyorlarmış. Sanki o dağ köylüleri şeytanın ta kendisi. Sustu. Birkaç taş daha buldu. Onları da atmaya koyuldu. Ondan sonra aşağı yukarı geçen Mart'taydı. Bir pazar günü 5000 dağ köylüsü kent dışında hindi avına çıkmışlar. 5000'i birden ellerinde tüfekleriyle kentin orta yerinden geçmişler. Hindilerini vurmuşlar. Sonra da geri dönmüşler. Yaptıkları bu kadar. İşte o gün bugündür bir daha patırtı çıkmamış orada artık. Vatandaş grupları kazmaları, baltaları geri vermişler. Dükkancılar dükkanlarını açıp işbaşı yapmışlar. Ne kimseye ilişirmiş ne de kimse öldürülmüş. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra kara şapka devam etti. Burada da azıttılar işi artık. O kampı yaktılar. Bir yığın insanı dövdüler. Bizimkilerde de silah var. Diyorum ki biz de Hindavu kulübü kursak da her pazar buluşsak bari. Herkes ona baktı. Sonra başlarını eğip yere baktılar. Ayakları tedirgin tedirgin kıpırdandı. Ağırlıklarını bir ayaklarından ötekine kaydırdılar. 25. Kaliforniya'da ilkbahar çok güzel olur. Vadilerde meyve ağaçlarının kokulu tomurcukları pembeli beyazda sığ bir denize benzer. Yaşlı asmalarda yeni üzümlerin ilk tomurcukları şişip kabarmaya başlar, salkımlar gövdeden aşağıya sarkacak biçimde şekillenir. Dopdolu yeşil tepeler meme gibi yuvarlak ve yumuşaktır. Dümdüz sebze bostanlarında kilometreler boyunca açık yeşil marullar, kıvır kıvır karnabaharlar, grimsi yeşil enginarlardan oluşan sıralar göze çarpar. Derken ağaçlar yaprağa gider, meyve ağaçlarından tüm taç yapraklar dökülür, yerleri pembeli beyazda halı kaplar. Tomurcukların ortaları şişer, büyür, renklenir. Kirazlar, elmalar, şeftaliler, armutlar, incirler. Kaliforniya'nın tümünde yaşam hızlanır ürünler çabucak olurken. Meyveler ağırlaşır, dağlar onların ağırlığıyla aşağıya sarkar, kırılmasınlar diye altlarına destekler konur. Bu bolluğun arkasında anlayışı, bilgisi, tecrübesi zengin insanlar vardır. Onlar tohumlarla sonu gelmez deneyler yapar, toprağın milyonlarca düşmanına karşı dayanıklı türler geliştirmeye çalışırlar. Küflere, böceklere, paslara, mantari hastalıklara karşı dayanıklı. Bu insanlar dikkatle ve sabırla uğraşır. Tohumu olsun, kökleri olsun, kusursuz hale getirmeye çabalarlar. Sonra kimyadan anlayan adamlar çıka gelir, ağaçları haşere ve zararlılara karşı ilaçlarlar. Üzümlere kükürt püskürtür, hastalıkları, çürümeleri, mildyoleri önlemeye uğraşırlar. Koruyucu hekimlik dalının uzmanları bahçe sınırlarını kontrol altına alır, meyve sineklerini, Japon böceklerini kollarlar. Kimisi hasta ağaçları karantinaya alır, kökünden söküp çıkarır, yakar. Bilgili adamlardır hepsi bunların. Genç ağaçlarla asma filizlerini aşılayanlar ise bunların içinde en zeki olanlarıdır. Çünkü bunların işi bir cerrahınki kadar ince ve nazik bir iştir. Elleri cerrah eli gibi, yürekleri cerrah yüreği gibi olmalıdır o ağaç kabuğunu yarabilmek, aşıyı yerleştirebilmek, yarayı kapayabilmek, havaya karşı koruyabilecek biçimde sarabilmek için. Büyük adamlardır bunlar. Dizilerin arasında bahçıvanlar gezinir. İlkbaharda biten yaban otlarını yolar, sonra toprağı alt üst edip ot kesiklerini dibe alarak humus sağlamaya çalışır. Suyu tutabilsin diye toprağı kabartır, sular birikebilsin diye çukurcuklar oluşturur, suyu büsbütün emip bitirmesin diye de yabani ot köklerini imha ederler. Bu arada meyveler durmadan büyür, şişer, asmalarda çiçekler göze çarpmaya başlar. Yıl ilerledikçe sıcak da artar, yapraklar koyu yeşil olur. İrikler küçük birer kuş yumurtası boyuna gelir, ağırlıklarından dallar iyice sarkar, altlarına dayanmış desteklere yüklenirler. Kas katı küçük armutlar biçim alır, şeftalilerin yüzünü ilk ince tüy tabakası kaplar. Üzüm tomurcukları minik taç yapraklarını döker. Katı, ufacık boncuklar bu sefer yeşil düğmelere dönüşür, düğmeler ağırlaşmaya başlar. Tarlalarda çalışan adamlar meyve bahçelerinin sahipleri bakar, kafalarından hesaplar yaparlar. Ürün iyidir o yıl. Adamlar gururludur. Ürünü iyi yapan onların bilgisidir çünkü. Bilgileriyle dünyayı değiştirmişlerdir onlar. Kısacık, incecik buğday kocaman verimli hale getirilmiştir. Küçük ekşi elmalar büyük ve tatlı olmuştur. Ağaçlar arasında biten, koruyla kuşları beslemekten başka işe yaramayan asma çeşit çeşit üzümler vermiştir. Siyahı, kırmızısı, yeşili, açık pembesi, moru sarısıyla. Her çeşidinde kendine özgü bir tadı vardır. Deneme çiftliklerinde çalışan adamlar yeni yeni meyve türleri oluşturmuşlardır. Nektarinler, 40 çeşit erikler, kağıt kabuklu cevizler ve hala hep çalışmaktadırlar. Seçerler, aşılarlar, değiştirirler, kendilerini zorlarlar, toprağı zorlarlar durmadan. İlk önce kirazlar olur. Libresi 1,5 senti. Allah kahretsin, toplatamayız kofiyata. Siyah kirazlar, kırmızı kirazlar dolgun ve tatlı. Her kirazın yarısını kuşlar yer bitirir. Kuşların açtığı deliklere eşek arıları dadanır. Çekirdekler yerlere dökülür. Üzerlerinden kara şerit gibi artık parçalar sallanır kuru kuru. Mor erikler yumuşar tatlanır. Çabuk bunları toplat, kurut kürüklet. Dünyada yapamayız. İşçi ücreti ödeyemeyiz bir kere. Ücret ne kadar düşük olursa olsun yine de ödeyemeyiz. Bu sefer mor erikler halı gibi serilir yerlere. İlk önce derileri buruşur, sonra ordu ordu sinekler dadanır, sonunda vadinin içi baştan başa o baygın çürük kokusuyla dolar. Sonra armutlar sararır, yumuşar, tonu $5, yani $5 40 tane 50 librelik kutu. Ağaçlar budanır, ilaçlanır, meyveliklerin bakımı yapılır. Topla meyveleri, kutulara yerleştir, kamyonlara yükle, konserve tesisine teslim et. 50 librelik kutulardan 40 tanesi $5. Yapamayız. Böylece sarı meyveler de patır patır yerlere dökülür, çatlar, yarılır. Eşek arıları meyvenin yumuşak etine saldırır, bir fermantasyon kokusu yayılır ortada. Ondan sonra üzümler, İyi şarap yapamayız. Kimse satın alamaz ki iyi şarabı. Toplu üzümleri asmalardan. İyisini, çürüğünü, arı sokmuşunu, saplarıyla, pisliğiyle birlikte bas çürümeye bırak. Ama fıçılarda küf var, formik asit var. O zaman da kükürtle tanik asit kat. Fermantasyonun kokusu hiç de şarabın o zengin kokusuna benzemiyor. Çürüme kokusuyla kimyasal madde kokusunun karışımı bal gibi. Ne yapalım? Alkol var ya yine de içinde, içen sarhoş olur nasılsa. Küçük çiftçiler borçların çevrelerinde sular gibi yükselip birikişini seyrediyorlar. Hem ağaçları ilaçlamışlar, hem ürünleri satamıyorlar. Hem budatmış aşılatmışlar, hem malı toplayamamışlar. Bilgili adamlar çalışmış, düşünmüş, taşınmış, meyveler yerlerde yatıyor. Bağlarda çürüyen bulamaç havayı zehirliyor. Hele o şarabı bir tatsanız, hiç üzüm tadı yok. Kükürt, tanik asit ve alkol karışımı sanki. Bu küçük meyve bahçesi gelecek yıla koskoca bir holdingin malları arasına katılacak. Borçlar boğacak çünkü sahibini. Bu bağ da bankanın malı olacak. Ancak büyük toprak sahipleri kurtarabilir yakasını. Çünkü onların kendi konserve tesisleri de var. 4 armudu soyup 2'ye böler, haşlar, konservelerseniz yine 15 sente satarsınız. Hem konservelenmiş armutlar çürümez de yıllarca dayanır. Çürüme tüm eyalete yayılıyor. O baygın koku toprağın matemi oluyor. Ağaçları aşılamayı, tohumu verimli hale getirmeyi bilen o bilge kişiler aç insanları beslemenin bir yolunu bulamıyorlar. Dünyaya yepyeni meyve çeşitleri sunmuş olan adamlar meyvelerin yenmesini sağlayacak bir sistem yaratamıyor. Bu başarısızlık tüm eyaletin üzerine bir yas gibi çöküyor. Asmaların, ağaçların sunduğu ürünler fiyatı yüksek tutabilmek uğruna imha edilmek zorunda. İşte en acı olanı da o. Kamyonlar dolusu portakal yerlere dökülüyor. Millet kilometrelerce uzaktan kalkıp üşüşmüş oraya dökülen meyvelerden toplayabilmek için. Ama olmaz ki. Bes bedava toplayabilecek olduktan sonra kim verir bir düzine portakala 20 sent parayı? Ellerinde hortumlar taşıyan adamlar gelip yığılı portakalların üzerine gaz sıkıyorlar. Bir yandan da işlenmek istenen suça kızıp köpürüyorlar. Meyve almak için oraya gelen halka kızıyorlar. 1 milyon insan aç, meyveye ihtiyaçları var. Gazlar sıkılıyor, sıkılıyor altın dağların üzerine. Ve çürüme kokusu tüm ülkeyi dolduruyor. Gemilerde yakıt diye kahveleri yakalım. Isınmak için mısırları yakalım. Ne güzeldir ateşi. Patatesleri nehirlere dökelim. Aç insanlar toplayamasın diye kıyıya gözcüler dizelim. Domuzları kesip kesip gömelim. Leş kokusu toprağın içine karışsın gitsin. Suçun dışında bir suç var bu işte. Ağlamanın simgeleyemeyeceği bir hüzün var. Tüm başarılarımızı yıkıp deviren bir yenilgi var. O verimli toprak, o dizi dizi ağaçlar, o safa sağlam ağaç gövdeleri, o olgun meyveler. Oysa bir yanda çocuklar pelevradan ölüyor, ölecek de. Çünkü portakaldan kâr edilmiyor. Adli tabipler gelip formları dolduracak, kötü beslenmeden öldü diye. Çünkü yiyecekler çürümek zorunda, zorla çürütülecek. İnsanlar ellerinde ağlarla geliyor, nehirlerden patatesleri avlamaya uğraşıyorlar. Nöbetçiler de onları oradan uzak tutmaya uğraşıyor. Millet tangırdayan arabalarla portakal toplamaya geliyor. Portakalların üzerine gaz sıkılmış buluyor. Kazık gibi dikilip patateslerin önlerinden akıp geçişini seyrediyorlar. Kesilmekte olan domuzların ciyaklamasını dinliyorlar. Hayvanlar hendeğin içinde kesiliyor. Üzerleri hemen sönmemiş kireçle örtülü veriyor. Portakal dağlarının vıcık vıcık çürük bir sıvı halinde akışını seyrediyorlar. Aç insanların gözlerinde giderek büyüyen bir gazap oluşuyor. Ruhlarında yumru yumru gazap üzümleri oluşuyor, büyüyor, ağırlaşıyor, bağ bozumuna hazırlanıyor. 26. Witpatch kampında akşamdan sonra uzun, yol yol bulutlar, batmış güneşin tepesinde durup kenarlarını kızartırken, Joad ailesi de yemeklerini bitirmiş oturuyordu. Ana bulaşığa başlayıp başlamamakta kararsızdı. Bir şeyler yapmamız şart dedi. Parmağını Winfield'a doğru uzattı. Şuna bakın bir. Hepsi küçük oğlancağa döndüklerinde ana devam etti. Uykusunda sıçrayıp devinip duruyor. Yüzünün rengine bakın. Aile üyeleri yeniden utanç içinde yere baktılar. Kızarmış hamur dedi ana. Tam bir aydır buradayız. Son 5 günlük çalışabildim. Geri kalanınız her gün dolaşıyor, işmiş yok. Konuşmaya korkuyorsunuz. Paralar bitti. Lafın etmeye ödünüz kopuyor. Her akşam oturup yiyor sonra kalkıp gidiyorsunuz. Dayanamıyorsunuz konuşmaya. Oysa konuşmanız şart. Rosa Şan'ın vakti yaklaşıyor. Onun da şu rengine bakın. Konuşmaya mecbursunuz. Bir çare bulununcaya kadar hiçbiriniz kalkayım demeyin yerinizden. 1 günlük yağımız, 2 günlük unumuz, 10 tane de patatesimiz kaldı. Oturup kafayı çalıştırın bakalım şimdi. Hepsi yere baktılar. Baba çakısının ucuyla kalın tırnaklarını temizliyor. John amca üzerine oturduğu sandıktan kıymık koparıyordu. Tom alt dudağını 2 parmağıyla yakalamış, dişlerinden ayırmış, dışarıya doğru çekmişti. Dudağını bıraktı, alçak sesle konuştu. Arıyoruz işte anı. Benzini harcayamaz hale geldiğimizden bu yana habire taban tepiyoruz. Her kapıyı vuruyor, her eve uğruyoruz iş çıkmayacağını bilsek bile. İnsanı eziyor bulamayacağını bildiğim bir şeyi ha babam aramak. Anı öfkeyle, cesaretinizi kaybetmeye hakkınız yok dedi. Bu aile gittikçe batıyor, yok buna hakkınız. Baba kazıdığı tırnağını inceledi. Gitmemiz gerek dedi. Gitmek istememiştik, burası çok güzel, halkı da iyi. Buradan çıkıp da Hoovervillerin birinde yaşamak zorunda kalırız diye hep korkuyorduk. Gideceksek gideceğiz demektir. En önemlisi karnımızı doyurmak. El söze karıştı. Ben bagaja bir depoluk benzin atmıştım. Kimseye kullandırmadım onu. Tom gülümsedi. Şu elin kafası da çalışıyor onca her geriliğinin yanı sıra. Şimdi düşünün artık dedi anı. Bu ailenin açlıktan ölmesine daha fazla seyirci kalamam. Bir tek günlük yağ, elimizdeki o kadar. Rosa Şar'ın günü geliyor. Besiye çekilmesi gerek, düşünün bir. Baba, sıcak su var, tuvaletler var dedi. Tuvaletleri yiyemeyiz ya. Tom, bugün biri gelmiş işçi arıyordu dedi. Marysville'e gidip meyve toplamak için. Ne diye gitmiyoruz ki Marysville'e diye sordu anı. Bilmem dedi Tom. Doğru olmaz gibi geldiydi nedense. Adam pek aşırı hevesliydi. Bize kaç para vereceğini söylemiyordu. Tam olarak bilemem deyip duruyordu. Anı, gidiyoruz Marysville'e dedi. Kaç para verdikleri vız gelir, gidiyoruz. Çok uzak ama dedi Tom. Benzine bile paramız yok, varamayız oraya. Anı, düşünüp taşının demiştin. Bazen zaten düşünüp taşınmaktan başka bir şey yapmıyorum burada bütün gün. John amca atıldı. Adamın biri de kuzeyde, Tuller yakınında bir yerde pamukların olmaya başladığını söyledi. Orası uzak değilmiş dedi. Bir an önce yola koyulmamız gerek, hemen hemdi. Buralarda daha çok oyalanamam. Ne kadar güzel olursa olsun. Anna kovasını eline aldı, sıcak su getirmek üzere sağlık binasına doğru uzaklaştı. Anam sert çıkıyor dedi Tom. Son zamanlarda kızdığını sık sık görür olduk, kaynıyor için için. Baba rahatlamış gibi, konuyu ortaya serdi bari dedi. Geceleri gözüme uyku girmiyor, düşünmekten beynim kavruluyordu. Şimdi hiç değilse konuşuruz bari. Anna elinde buharı tüten suyla geri döndü. Bir şeylere karar verdiniz mi? Daha düşünüyoruz dedi Tom. Diyelim ki doğrudan kuzeye, pamuğun oraya gittik. Buraları taradık zaten. Hiç iş yok buralarda biliyoruz. Toparlanıp kuzeye gidelim desek, o zaman pamuklar hazır olunca biz de orada oluruz. Ellerimin pamuk kozalarına değmesini özledim bir bakıma. Depon full mü el? Hemen hemen, 5 santim kadar eksik. Anna eline bir tabak alıp kovanın biraz yukarısında tuttu. Diye sordu. Tom, sen kazandın diye cevap verdi. Gidiyoruz herhalde. Ne diyorsun baba? Herhalde mecburuz dedi baba da. Anna ona baktı. Ne zaman? Valla uzatmaya gerek yok. Sabah çıkalım bari yola. Sabaha yola çıkmaya zaten mecburuz. Ne kadar giyecek kaldığını söyledim size. Bak Anna, gitmek istemiyorum sanma. 2 haftadır benim de karnım doğru dürüst doymadı. Doymasına doydu tabii de bana bir yararı olmadı. Anna tabağı kovaya daldırdı. Sabaha gidiyoruz dedi. Baba burnunu çekti. Zaman değişti galiba dedi alaycı bir sesle. Bir zamanlar kararları erkekler verirdi. Şimdi kadınlar veriyor görünüşe bakılırsa. Sopayı ele alma zamanı da yaklaşıyor herhalde. Anna tertemiz suları damlayan tabağı sandığın üzerine baş aşağı koydu, gülümsedi. Al bakalım sopanı baba dedi. Yiyecek yemeğimiz, barınacak yerimiz olduğu zaman kullanırsın. O sayede kendini de korursun. Ama şu sıra görevini yapmıyorsun. Düşünmeyi de çalışmayı da. Yapıyor olsan sopanı zaten kullanırdın. Kadın kısmı da susar sinerdi. Ama şimdi sopayı almaya kalkarsan kadın falan dövmezsin. Olsa olsa kavgaya başlamış olursun. Çünkü benim sopam da hazır elimin altında. Baba utana utana sırıttı. Çocukların senden bu sözleri duyması doğru değil dedi. Sen çocuklar için neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmeye kalkmadan önce kursaklarına bir lokma yiyecek sokmaya bak hele dedi anladı. Baba bir tiksinti ifadesiyle kalktı uzaklaştı. John amca da onun peşinden yürüdü. Ananın elleri suyun içinde meşguldü. Başını kaldırdı. Onlar uzaklaşırken arkalarından baktı. Sonra Tom'a gurur dolu bir sesle bir şey yok ezik değil dedi. Vurabilir bile bana. Tom güldü. Onu öfkelendirmeye mi uğraşıyordun sen? Elbette dedi Anna. Bir adam düşünün. Kaygılanıyor, kaygılanıyor, karaciğerini mahvediyor. Bir süre sonra uzanıp yatıverir bir kenara. Yüreğini de yiyip bitirir, ölür gider. Ama eğer o adamı kızdırabilirsen o zaman bir şey olmaz ona. Baban da gerçi bir şey demedi ama öfkelendi iyice. İyidir artık. El ayağa kalktı. Ben biraz yürüyüşe çıkıyorum dedim. Tom, kamyon hazır mı diye bir kontrol etsen fena olmaz diye uyardı onu. Hazır o. Eğer değilse Anna'yı senin üstüne salarım. Hazır, hazır. El çadırların arasındaki yoldan uzaklaştı. Tom içini çekti. Yoruluyorum artık Anna. Beni de kızdırman gerekecek galiba. Sende akıl daha çok Tom. Seni kızdırmama gerek yok. Sana yaslanabilirim. Ama ötekiler, onlar yabancı bir bakıma. Senden başka hepsi öyle. Sen asla vazgeçmezsin Tom. Tüm sorumluluk bir anda sırtına kalmıştı. Hoşlanmadım bundan dedi Tom. Ben de el gibi dolaşmaya çıkmak, babam gibi öfkelenmek, John amca gibi sarhoş olmak istiyorum. Anna başını iki yana salladı. Yapamazsın Tom. Küçüklüğünden beri biliyordum zaten, yapamazsın. Bazı kimseler için hayatta bir tek kendileri vardır, o kadardır. Ele bak bir kere, kız peşinde bir delikanlı. Sen hiçbir zaman öyle olmadın Tom. Bal gibi öyleydim dedi Tom. Hala da öyleyim. Değilsin. Yaptığın her şey kendi boyundan büyük. Seni hapse attıkları zaman emin oldum artık. Senin hayatta bir yerin var. Anna, alayı kes artık. Doğru değil bunlar. Kafandan uyduruyorsun. Çatal bıçakları tabakların üzerine koyarken belki de dedi Anna. Belki hepsini ben kafamdan uyduruyorum. Rosa Sharn, şunları sen kurula da kaldır. Kız soluk soluğa ayağa kalktı. Kocaman karnı önünde sarkıyordu neredeyse. İsteksiz adımlarla kutuya doğru yürüdü. Yıkanmış bulaşıklardan bir tanesini eline aldı. Tom, kendini öyle geriyor ki gözleri irileşiyor dedi. Takılmayı kes kızı. Durumu iyi onun. Sen git de vedalaşacaklarınla vedalaş. Pekala. Gideceğimiz yere ne kadar uzak olduğunu da öğrenirim. Anna kızına döndü. Sen üzülesin diye söylemiyor bunları. Ruth ile Winfield nerede? Babamın peşinden gittiler gördüm giderken. Bırak gitsinler. Rose of Sharon aynı isteksizlikle işine devam ediyordu. Anna onu kaçamak bakışlarla inceledi. Sen iyi misin? Yanakların çökmüş gibi biraz. Söyledikleri gibi süt içemiyorum ki ben. Biliyorum. Yoktu sütümüz. Rose of Sharon yamyazlı bir sesle eğer koni çekip gitmemiş olsa şimdiye kadar küçük bir evimiz olurdu dedi. Çalışacaktı derslerine çünkü. Süt lazımsa süt de bulurduk. Sağlam bir bebeğimiz olurdu. Şimdi bu bebek iyi olmayacak. Süt içmem gerekirdi. Önlüğünün cebine elini daldırdı. Bir şey çıkarıp ağzına attı. Anna bu sefer bir şeyler atıştırdığının farkındayım dedi. Nedir o yediğin? Hiçbir şey. Hadi hadi ne atıştırıyorsun? Kireç parçası. Koca bir parça buldumdu. Toprak yemekten ne farkı var onun? Canım çekiyor. Öyle hissediyorum. Anna sessizdi. Dizüstü otururken dizlerini açtı. Eteği üzerinde gerildi. Bilirim dedi sonunda. Ben de hamileyken kömür yemiştim bir ara. Nine hep yeme demişti. Ama bebeğe sakın öyle deme bir daha. Düşünmeye bile hakkın yok böyle bir şeyi. Kocam yok, sütüm yok. Şimdi sağlam olsaydın tokadı yerdin görürdün gününü. Şöyle tam yanağını. Kalktı çadıra girdi. Az sonra çıktı. Rose of Sharon'ın karşısında durdu. Elini uzatıp avucunu açtı. Bak. Elinde o küçük altın küpeler vardı. Bunlar senin oldu. Kızın gözleri bir an parladı. Sonra başka tarafa baktı. Kulaklarım delik değil benim. Ben delerim. Anna acele çadıra girdi. Elinde bir karton kutuyla döndü. Bir iğneye çabucak iplik geçirdi. İpli iki kat yaptı. Yer yer birkaç düğüm attı. Sonra ikinci bir iğneye daha iplik geçirdi. Onu da düğümledi. Kutuyu araştırıp bir mantar parçası buldu. Acıyacak. Acıyacak. Anna ona doğru bir adım attı. Mantarı onun kulak memesinin arkasına dayadı. İğneyi memenin içinden mantara doğru itti. Kız kıvrandı. Batıyor. Acıyacak. Bundan fazla acımayacak. Acıyacak. Bakarız bakalım. Önce öteki kulağı yapalım öyleyse. Mantarı yerleştirip öteki kulağı da deldi. Acıyacak. Sus dedi Anna. Bitti bile.